Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhaba efendim. Bugün 18 Mart 2021 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi. Her gün olduğu gibi gündem kalabalık. Yine korona haberleri var, size aktaracağım. Vaka sayısı 121 milyon, can kaybı 2 milyon 700 binden fazla ifade ediliyor. AstraZeneca tartışmaları var, kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddiaları eşliğinde. Bugün EMA karar açıklayacaktı ama henüz bu saate kadar ben bir EMA kararı göremedim. Yine de geçici durdurdu 20 kadar ülke, büyük olasılıkla aşılamaya devam edecekler ama aşı sıkıntısı var ortada. Avrupa'da aşı ithalatını sınırlandırma tartışmaları var. Boris Johnson AstraZeneca ile ilgili tartışmalar üzerine ben olacağım diye çıkıştı. Ve bir yandan da tabii Avrupa Birliği'nin dijital aşı pasaportu, dünyadaki Covid-19 etkileri ve değişikliklere işaret eden. Şimdi aşı pasaportu taslağı hazırlanıyor ve 15 Haziran itibariyle de devreye sokulacağı anlaşılıyor. Burada biraz aşı ayrımcılığı var. Her aşıyı kabul edecekler mi? Türkiye Çin aşısı aldı. Avrupa'ya gidilebilecek mi? Turizm sektörünü ilgilendiriyor. Türkiye'ye gelecekler. Yunanistan'dan arda arda örneğin Rusya'ya yönelik çıkışlar ortaya konuldu, gelebilirsiniz diye. Sputnik V aşısı henüz onay almadı Avrupa Birliği'nden. Pek çok tartışma var. Aslında pandemi elbette politik, uluslararası ilişkilerin de bir parçası haline geldi aşılar üzerinden. Bugün biraz bu konuya bakacağız. Hepimizi ilgilendiriyor. Seyahat özgürlüğünü aslında ilgilendiriyor. Hangi koşullarda vize çok zor alınıyor Avrupa ülkelerine özellikle. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Çok soru var. Herkes aşılanamadı Türkiye'de. Aşı kıtlığı var. Bu koşullarda böyle bir dijital pasaport, seyahat özgürlüğü, hareket, bir de yaz ayları yaklaştı. Hareket, seyahat özgürlüğünü nasıl etkileyecek ve sektörleri nasıl etkileyecek sorularını konuşacağız programın ikinci yarısında Bahattin Yücel ile. Uluslararası politikada da pek çok başlık var. En başta Biden yönetiminin özellikle Rusya ve Çin'e yönelik sert çıkışları. Anthony Blinken'la Savunma Bakanı Lloyd Austin devam ediyor Asya turuna. Japonya'ya gitmişlerdi, ben aktarmıştım size. Güney Kore'de temasları var. Çin'in öfkeli yanıtlar vermesine sebebiyet verdiler. Bir organize etme durumu var Çin'e karşı Hint Pasifik bölgesinde. Aynı zamanda Joe Biden'ın dün aktarmıştım Rusya Devlet Başkanı'na uluslararası teamüllere aykırı bir biçimde katil ifadesini reva görmesi tartışılıyor. Bugün Rusya liderinden yanıt geldi ama Rusya Federasyonu Washington'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı. Bu üslup tabii hepimize Donald Trump'ın uluslararası politikayı yürütürken kullandığı üslubu da, Biden'ın üslubu tekrar anımsatmış durumda. Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili başlıklar var. Bugün 18 Mart mutabakatının yıl dönümü, sığınmacı krizi, Suriye Savaşı'nı çıkartanlar ve körükleyenler müthiş bir sığınmacı krizine imza atmışlardı. 5 yıl önce bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Akdeniz'de yaşanan o manzaraların ortadan kaldırılması ve Avrupa Birliği'ne Suriye'den göçmen akışını kesmek için bir mutabakat sağlanmıştı. Çok sancılı devam etti bu mutabakat ama Almanya'dan açıklama geldi. Türkiye'ye övgüler yağdırıyor Almanya bu mutabakatla ilgili olarak. Aynı zamanda AB zirvesi yaklaşıyor. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yolunda gözüküyor ve güvenilir ortak açıklaması bu mutabakat üzerinden Almanya'dan geldi. Ama tabii Türkiye'de HDP'ye yönelik kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP milletvekilinin milletvekilinin düşürülmesi, hapse girecek olması biraz sıkıntılı başlıklar gibi gözüküyor. Tepkiler var Amerika'dan da, Avrupa Parlamentosu'ndan da. Orta Doğu'da Pedersen, Suriye özel temsilcisi Birleşmiş Milletler'in yeni bir formattan bahsetti ama çok daha mümkün olabilecek gibi gözükmüyor. Rusya'dan hemen yanıt geldi. Moskova'da Afganistan konferansı düzenleniyor. Taliban'dan da katılımcılar var. Ermenistan'da Haziran ayında seçim gözüktü ufukta. Pek çok başlık var. Vaktim yettiğince size aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında da biraz uluslararası siyasetten ya da sıcak canlı uluslararası siyasetten uzaklaşacağız ve aşı meselesine, aşı pasaportuna, turizme, seyahat, hareket özgürlüğüne bakacağız. Bahattin Yücel'le birlikte başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonu aplikasyonu, uygulaması var. Oradan da aynı şekilde biraz önce Twitter hesabından YouTube linkini de paylaştım. Oradan da bizi izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle yaklaşık 20 ülke, Avrupa ülkeleri, Almanya, İtalya, Fransa dahil aşılamayı durdurmuşlardı AstraZeneca ile. Onunla ilgili açıklama geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden. Faydasının risklerinden daha fazla olduğu açıklaması oldu. En son güvenlik verilerini dikkatle değerlendiriyor. Aşı Güvenliği Danışma Komitesi var Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde ve bu incelemeler tamamlandığında paylaşacağız denildi. Yani faydası risklerinden fazla deniliyor ama sakıncalarının incelendiği söyleniyor. Bu koşullarda tabii AstraZeneca, işte ilk tırnak içinde İngiliz aşısı diyeceğimiz Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği bir aşıydı. Britanya Başbakanı Boris Johnson zaten Avrupa ile papaz oldular bu aşı meselesinden. Yeni Brexit anlaşması ile ilgili, Kuzey İrlanda sınırı ile ilgili, hemen arkasından ekonomik etkiler ve kapışmalar, gümrük meselesi üzerinden çıkmıştı. Bir de üstüne AstraZeneca aşısı kan pıhtılaşması tartışması girince Boris Johnson yan etkileri var denilen aşıyı yaptıracağını söyledi efendim. Aşılarına kalkan oldu Britanya'nın. Tabii EMA'nın sürecinin devam ettiğini, girişte söylediğim gibi Avrupa İlaç Ajansı'nın kısaltması EMA, onlar da açıklama yaptılar. Yan etkilerine dair bir kanıt yok. Onlar da risklerden daha hayırlı sonuçlar verebilir diyorlar ilk açıklamalarında, ama daha net açıklama da gelecektir. Şimdi bu koşullar altında Almanya'da yükseklik var. Kısıtlamalar aşamalı bir biçimde kaldırılıyor. 17.504 24 saatlik vaka sayısı Almanya'da 10 binlere kadar düşmüştü. Yine yükseldi. Kısıtlamalar kaldırıldığı an yükseliyor vaka sayıları. Çok Türkiye'de de aynı şekilde. Aşı ihracatı tartışılıyor. Mesela Polonya ve Fransa aşılarımızı başkalarıyla paylaşmayalım. Yani çok da aşımız yok zaten diyorlar. Böyle özetleyebilirim aslında açıklamalarını. Ama tabii Pfizer ve AstraZeneca aşı sorunu yok diyorlar. Ama Avrupa'daki aşılamanın geldiği yerde ortada. Çok etkili bir aşılama yapamadılar. Mesela İsrail tamamen kurtuldu bu işten. Nüfusunu aşıladı. Gerçi az bir nüfusu var. 9 milyon civarı. Hatta işte Filistin'e, bu arada İsrail değil tabii, bu COVAX programı, küresel aşı erişim programından Filistin'e de ilk aşılar teslim alınmış, ulaşmış. Pek az açıkçası, 38 bin dozdan bahsediliyor Pfizer-BioNTech. 24 bin doz AstraZeneca aşısı, toplam 62 bin doz almışlar. Yetersiz tabii ki. Ama böyle bir manzara var. Diğer yandan Sputnik V aşısı, bunun onayı tartışmaları Avrupa'da devam ediyor. Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton, çok iyi bilim insanları var Rusya'da. Ta Sovyetlerden kalma bir aşı üretme geleneği de var biliyoruz. Bu aşıyı da değerlendirmemiz lazım açıklaması yapmış. Aynı şekilde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan bir çıkış var. En kısa zamanda Avrupa Birliği Sputnik V'yi onaylamalı diyor kendisi. Norveç'ten var bu yönde açıklamalar. Rusya'da 9800 en son 24 saatte vaka sayısı. Brezilya asıl tartışılması gereken belki hakikaten neofaşist Bolsonaro yönetimi altında pandeminin en feci vuku bulduğu yerlerden biri haline geldi Brezilya. Öyle ki Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz bir araştırma yapmış. Brezilya'nın tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşüyle karşı karşıya olduğu sonucuna varmışlar. Tabii sağlık sistemi derken işte 15 eyalette yoğun bakım üniteleri doluluk oranı %90'ı aşmış vaziyette. Hatta Rio de Grande do Sul eyaletinde %100'e ulaşmış. Yer yok yani hastalara. Ve daha bulaşıcı türü de yayılmaya devam ediyor. Ama ne oluyor? Devlet Başkanı Bolsonaro çıkıyor. Sosyal mesafe karşıtı gösterilere destek veriyor. Zaten başından beri hiç dert edinmedi Bolsonaro bu büyük krizi. 4 tane sağlık bakanı değiştirdi bu krizin başından bu yana efendim. Dün aktarmıştım. Bir de bu Rio Grande do Sul konseyi üyesi. Bunlar hep aşırı sağcılar. Yukarıdan uçaklardan dezenfektan sıkalım diye bir takım öneriler getirdiler. Böylesine aşırı sağcılığın insanları, insan toplumlarını nerelere sürüklediğinin ibret belgesi olarak Brezilya önümüzde maalesef duruyor efendim. Bu koşullarda eski devlet başkanı, solcu devlet başkanı Lula da Silva Joe Biden'a seslendi. Ellerindeki fazla aşıları ihtiyaç duyan ülkelere vermeleri çağrısı yaptı. Tabii Joe Biden önce Amerikalılar aşılanacak ondan sonra diye tavır almıştı efendim. Durum bu. Türkiye'de son 24 saatte 18.912 pozitif vaka, 73 can kaybı açıklandı. Yeniden 18.000 rakamlarına ulaşılmış gözüküyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacağını duyurmuş. Zaten yapılmıyor muydu? Benim artık aklım karıştı. Hakikaten haberlerin içerisinde kaybolup gidiyorum. Türkiye'den gelenlerin tabii ki dünyaya daha dikkatli bakıyorum ama çözemiyorum Türkiye'de bu uygulamanın nasıl yapıldığını doğrusunu söylemek gerekirse. Birazdan Bahattin Yücel'le eski Turizm Bakanımızla konuşacağız. Çünkü Avrupa Birliği'nin dijital aşı pasaportu, ben size haftalardır bahsediyorum. Bununla ilgili haberleri aktarıyorum. Taslağı hazırladılar. Avrupa Komisyonu çıkarttı bu taslağı. Yeşil renkte işte QR kodu diye hepimizin bildiği kodların da bulunduğu, 15 Haziran itibariyle bunu devreye sokacaklar. Öyle gözüküyor. Ama tabii bu AB onaylı aşıları yaptıranlar seyahat özgürlüğüne sahip olacak gibi bir durum var şimdi. Hakikaten öyle mi olacak? Peki bir acil işiniz oldu, gidebilecek misiniz bir yere? Ya Avrupa'dan buraya gelecek olanlar? Hakikaten çok acayip bir durum var ortada. AB içerisinde bir ortak veri bankası da oluşturacaklar. Kimin hangi aşıyla aşılandığı vesaire yer alacak. Ama mesela bir sürü ülkede bir sürü insan Sputnik V aşısı ya da Türkiye'de uygulanan Çin aşısı diye andığımız Sinovac şirketinin CoronaVac aşısını yaptırdı. Peki ne olacak bu insanlar? Aşılanmışsınız siz ama gidebilecek misiniz? İşiniz var. Böyle bir acayip bir resim var. Yaz ayları yaklaşıyor. Turizm sezonu açılacak. Türkiye'ye bu arada elini kolunu sallayan benim bildiğim kadarıyla zaten gelebiliyor. Gelenler bize bir şey getirecekler mi? Hakikaten tedirgin olmamak mümkün değil. Bu koşullarda turizm rekabeti de devreye giriyor. Yunanistan'ı aktarmıştım size. Avrupa'da Yunanistan Rus turistleri ülkesine davet edenlerin başında geliyor. Turizm Bakanı bizzat açıklama yapmıştı. 14 Mayıs'tan itibaren açıyoruz sınırları, Ruslar gelsin diye açıklama yaptılar. Aynı zamanda da Sputnik V aşısına ayrıcalık tanıyacaklarını duyurdu. Seyahatler söz konusu olduğu zaman Sputnik V'de tanınacak deniliyor. Yani AB'ye uyup resmen tanımıyor olabilir AB onaylamazsa ama yine de geçerli sayacak, öyle gözüküyor efendim. Rusya'da da yurt dışı seyahatler için aşı sertifikası hazırlığı olduğu anlaşılıyor. Britanya'da örneğin bir anket yayınlamışlar. Ve kontrol olmazsa eğer Türkiye'ye geleceğini söylüyor İngilizler efendim. Böyle biraz Twitter üzerinden derme çatma bir anket ama dikkat çekici. %69 demiş ki İngilizlerin geliriz biz Türkiye'ye. Tabii hangi ülkeyi tercih edersiniz diye sorunca %40 Yunanistan'ı tercih etmiş. Türkiye %13,5 kalmış. Bu da bir sorun. Turizm stratejileri de konuşuluyor mu acaba bu yaz açısından? Yani başımızda pandemi var ama bu da hayatın gerçeği. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'e girişte söylediğim gibi soracağız. Evet, bir iki korona dünyasından notum. Bitcoin'in başını çektiği bu blok zincir teknolojisiyle üretilen kripto paralar hikayesi dünya çapında giderek rağbet görmeye başladı. Yeni çağın para birimi gözüyle bakılıyor öyle ki. Şimdi bir de İslami rakip çıkmış. Almanya merkezli, Türkiye kökenlilerle bağlantılı bir teşebbüste bulunmuşlar. Online caiz coin demişler ismine. Enteresan. Satışa geçmiş bu efendim. Caiz coin. Bilmiyorum nereye varacak. Tekrardan ama bu Bitcoin meselesini iktisatçılarla konuşmayı ben düşünüyorum. Enteresan unsurları da var bunun. Para transferi ama kimler arasında para transferi, nasıl para transferi şeklinde böyle bir sürü mesele var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Donald Trump'ın serveti yaklaşık 700 milyon dolar başkanlığı sırasında erimiş Bloomberg'ün endeksine göre. Ya başkanlık pek de kazançlı olmamış 45. Amerikan başkanı açısından. Neden? Bir de üstelik pandemi de geldi, gayrimenkul varlıkları azaldı, buna bağlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün çok fazla notum yok Amerika'nın içinden ama dış politikasında son derece agresif bir tonu daha şimdiden tutturmuş durumda. Anthony Blinken, Pentagon şefi, savunma bakanı Lloyd Austin'le birlikte Hint Pasifik turuna çıktı, Japonya'ya gitti, Güney Kore'yi en son ziyaret etti ve doğrudan Çin'i hedef aldılar. Zaten 21. yüzyılda en büyük meydan okuma olarak Çin'i gördüklerini duyurmuşlardı. Çin'e işte Tayvan, ki 20. yüzyılda Amerikan politikası Çin'le yaptıkları anlaşmaya dayalı olarak tek Çin politikasıydı. Artık o tek Çin politikasını çöpe attığı anlaşılıyor mesajlarından Anthony Blinken'ın ve Lloyd Austin'in. Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu'yla bir araya gelmişti Blinken. Hep böyle Tayvan, Hong Kong özerk bölgesi, Xinjiang aynı şekilde Güney ve Doğu Çin bölgelerine dair biz ittifak kuracağız burada, oluşturacağız Çin'e karşı mesajları verildi bu ziyaret sırasında. Güney Kore'de de aynı zamanda Kuzey Kore'de hedef alındı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de. Askeri hazırlık durumundayız, gerekirse savaşa hazırız. Hem bu arada Çin, sadece Kuzey Kore değil, Çin'le de savaşa hazırız mesajı arada Austin verdi. Böyle Hint Pasifik turu, yani Amerikalı bakanın ilk çıktığı tur oldu ve son derece saldırgan bir üslubu benimsedikleri anlaşılıyor. Çin Dışişleri açıklama yaptı. Özellikle Amerika'nın Japonya ile, muhtemelen Kore ile de yapacaklar. Çin dış politikasına saldırıyorlar, iç işlerine müdahale ediyorlar. Ve biz bunu kabul etmiyoruz, kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Amerika ile Japonya'ya da nota verdik bu konuda diye açıklama yaptı Çin Dışişleri Sözcüsü. BM merkezli sistemi biz baz alırız, Amerika kendi sistemini kurup bize dayatamaz mesajı verdiler. Özellikle Çin'in Tayvan, Hong Kong, Xinjiang ve denizlerdeki bu Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi tutumu nettir. İç işlerimize karışmaktan vazgeçin artık, barış ve istikrara zarar veriyorsunuz dediler. Böyle bir durum. Kuzey Kore'den de tepki geldi. Biden yönetimi göreve gelir gelmez bir takım mesajlarla, Trump çünkü çok yakındı Kim Jong-un'a, yakınlaşmaya çalışmıştı bir şekilde ama o işe yaramamıştı ve şimdi Biden yönetimi de yeniden bir zemin oluşturmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Fakat Kuzey Kore'den ilk etapta terslendiler. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı ucuz numaralar yapıyor Amerikalılar diye açıklama yapmış. Düşmanca politikalardan vazgeçmediği sürece Amerikan yönetimi geri dönmeyeceğiz diyorlar. Mesela şöyle söylemler var. Hatta Güney Kore'yi bile birlikte açıklama yaparken rahatsız etmiş Dışişleri Bakanı. Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması diyor diye formüle ediyor Anthony Blinken. Halbuki Trump döneminde bir sürü görüşme yapılmıştı ve Kore Yarımadası'nın silahsızlandırılması ifadesi kullanılmıştı. Yani çünkü aslında aynı halk, Amerika'nın Kore Savaşı'yla bölünmüşlerdi. Dolayısıyla sadece Kuzey değil Kore Yarımadası diye müdahale etmiş Güney Kore Dışişleri Bakanı ve böyle formüle etmek daha iyi olur demiş. Bu da enteresan bir ikaz olarak not edilmeli Amerika Birleşik Devletleri politikalarına. Öte yandan tabii Tayvan meselesi önemli. Tek Çin politikasını çöpe attığının işareti bu Tayvan meselesi. Tayvan'ın Çin'in egemen olduğu bölgelerde askeri yığınağı arttıracağı ve hatta denizaltı filosu kuracağı Amerika'nın yardımıyla haberleri geliyor. Çin bütün bunlardan çok rahatsız diyebiliriz. Evet, Çin ayağı böyle, Rusya ayağında daha hararetli tartışmalar olduğunu belirtelim. Amerikan Ulusal İstihbarat Raporu'nu dün size aktarmıştım. ABD'deki seçimlerde Amerika'nın içerisindeki haberleri yapan yabancı medya Rusya'dan, Küba'dan, İran'dan Amerikan halkının algısını biçimlendirmekle suçlanmış. O yüzden de 2020 başkanlık seçimimize müdahale ettiniz siz diyorlar. Trump'ın yeniden seçilmesine yardım etmek. Ne yapılmış diye sorarsanız bir şey yok içinde. Yani şöyle iddialar var. Efendim, Demokratik Parti gözden düşürme. Yani benim bildiğim Demokratik Parti bir tek Demokratik Parti'nin kendisi gözden düşürebilir. Trump'ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine güvenini zayıflatma. Amerikalılar kendileri seçim süreçlerinin çok sıkıntılı olduğunu tartışıp reform etmeye çalışıyorlar. Enteresan bu da. Amerika'daki sosyal politik bölünmeyi derinleştirme. Var öyle bir bölünme, yabancılar yani dış güçler yapıyor. Aslında biz Türkiye'de çok iyi biliyoruz bunu. Dış güçler sürekli bizim içimizi karıştırmaya çalışıyor. Aynı mantık işliyor. Etki ajanları işte Amerika'da olup bitenleri haber yapıyorlar. Amerikan halkı okuyor. Aa, biz bu durumda izliyor falan. Bu şekilde bir, yani raporun içeriği bu açıkçası. Hatta raporda teknik bir müdahale olmadığı da yer alıyor. Şimdi bunun üzerinden tabii Biden'a sorulduğunda Biden çok acayip bir biçimde daha önce 26 Şubat'ta Putin'le uzun bir telefon görüşmesi de yapmışlardı ve çok sert tutum takındığı Biden'ın aktarılmıştı Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki tarafından. Burada Biden'a ABC televizyonuyla söyleşi sırasında soruyorlar, bu görüşlerinizi aktardınız mı, sert tutumunuzu diye. Bedelini ödeyecek Putin seçime müdahalesini, yani bu rapordan yola çıkarak Rusya bizim seçimimize müdahale etti, bedelini ödeyecek argümanını kullandı. Sunucu bir de soru sorunca, onun bir katil, Putin'i tanıyorsunuz, o da sizi tanıyor, onun katil olduğunu düşünüyor musunuz deyince Biden'ın yanıtı öyle düşünüyorum oldu. Yani Putin katildir dedi onaylayarak. Dolayısıyla böyle bir Trump döneminden kalma üslubu yeniden sergileyen bir tavır takındı. Trump Rusya'ya yapmamıştı ama başka ülkelerin liderlerine biraz kovboy üslubuyla konuşmuştu. Jen Psaki'ye sordular, yorum yapmadı bu konuda. Metafor mu diye sordular bu katil meselesini, ama tabii ki hasar verildi ilişkilere. Rusya, Washington'daki Rusya Büyükelçisi, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Anatoli Antonov'u danışma için geri çağırdı efendim. Hem de bir günlük değil. Amerikalılara yönelik tutum açıklandı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve nasıl tutum alınacağını analiz edeceğiz denildi. Pek çok açıklama var ama özellikle Peskov, Kremlin sözcüsü katil tanımlamasını değerlendirirken böyle bir durum ilişkilerin tarihinde görülmedi dedi. Çünkü iki büyük güç bir şekilde dünya sahnesinde işbirliği yapmaları gereken alanlar var ve bu güçlerden birinin başındaki öbürünün başına katil, başındakine katil diyor. O yüzden hakikaten görülmüş bir şey değil. Peskov'un yorumu, teamüllerden yoksun, bir açıklama. Rusya ile ilişki inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor bu açıklama. Moskova bunu hesaba katacak. Amerika ile ilgili ilişkilerimizi analiz edeceğiz diyen soğukkanlı bir açıklama yaptı kendisi. Yanıt vermeyi planlıyor mu diye sordular Peskov'a. Bu konuda bir şey söylemedi ama Putin Kırım'ın yeniden Rusya Federasyonu'nun bir parçası, referandumla parçası olması 16 Mart yıl dönümü vesilesiyle bir etkinlikte yanıt verdi Joe Biden'a ve sağlık diledi. Tabii Joe Biden biraz geçkin yaşta bir Amerikan başkanı, biraz ironik bir yanı olduğu anlaşılıyor. Gerçi Putin ironi ya da şaka yapmıyorum dedi. Amerikan meslektaşımın açıklamalarına gelince söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim, hani ne söylerdiniz size katil diyen birine diye soruluyor çünkü. Sağlığınız yerinde olsun derdim demiş. Ona iyi sağlık dilerdim demiş, ironi yapmıyorum diye de eklemiş ama başka şeyler de söylemiş. Her ülkenin geçmişinde dramatik, kanlı, karanlık olaylar vardır ve başkalarına suçlama yaparken aslında aynaya da bakmış olur, kendisini de görmüş olur dedi. Yani Amerika'nın geçmişteki katliamları, Amerikan liderliğinin bunlardaki sorumluluklarını adeta ima etmiş. Bir de çocukken kötü söz sahibine aittir derdik. Yani çocukça bir laf olabilir ama derin psikolojik anlamları var demiş. Hatta ve hatta soykırım meselesine de giriyor. Black Lives Matter hareketinden hareketle Amerikan tarihinde zaten Amerika kıtasının yerlilerini soykırıma uğratmak gibi unsurlar bulunduğunu ve bunun geçmişte de kalmadığını, siyahların hayatı değerlidir hareketiyle aslında derin ırkçılığın, ayrımcılığın Amerika'da hala nasıl devam ettiği örneklerini vermiş. Kırımlılara ve Sivastopol temsilcilerine de yeniden Rusya Federasyonu'na 1950'lerde Ukrayna'ya hediye edilmişti o bölge. Aynı ülkenin parçasıydılar zaten. Tekrar geri dönmüş oldular 2014 meydan olayları sonrasında, onları kutlamış yıl dönümünde efendim. Böyle yanıtlar var tabii, bu ilişkileri gelmiş durumda. Rusya hiçbir şekilde Amerikan seçimlerine bir müdahillikleri olmadığını söylüyor. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlar dedi Zaharova. Ve üstelik de ortaya bir kanıt değil, kendi inandıkları şeyleri söylüyorlar. Bir kanıt koymuyorlar. Zaten dünyada artık kanıt zinciri diye bir şey pek kalmış değil. Ben öyle düşünüyorum. O zaman öyledir mantığı daha çok çalışıyor. Böyle bir durum. Şimdi Duma Başkanı açıklama yaptı Rusya'da. Çaresizlikten böyle katil gibi laflar kullanıyor Joe Biden dedi kendisi. Alexei Pushkov önde gelen senatörlerden, Amerika ile ilişkilerde düzelme mümkün değil, bilinçli ve planlı bir biçimde Biden sertleşme yoluna gidiyor, hakaret yapıyor, kişisel hakarette bulunuyor, örneği görülmemiştir, kesinlikle kabul edilemez demiş. Komünist Partisi Genel Sekreteri Gennady Zyuganov ise görülmemiş diplomatik hödüklük diye nitelendirmiş Joe Biden'ın yaptığı açıklamayı. Gerçi Joe Biden gaflarıyla tanınan bir adam. Amerikan politikalarında da çok çok sık gaf yapan bir siyasetçi olduğunu belirtmek gerekiyor. Böyle bir durum. Zaten yaptırımlar var. Bir yandan Ukrayna krizi yeniden ateşlenmeye çalışılıyor. Joe Biden'ın da 2014 olaylarında ne kadar müdahil olduğunu biliyoruz. Ukrayna'da Donbas, Donetsk ve Lugansk'ta neofaşist direnişin yayılmasına sebebiyet veren meydan olaylarından bahsediyorum. Temas hattında durum vahimleşiyor ve dolayısıyla bir kriz oradan patlak verebilir. Şimdiden Rusya'dan bu konuda da açıklamalar olduğunu belirtelim. Askeri maceraya kalkışmak istiyor Kiev'deki aşırı milliyetçi hükümet diye açıklama yaptılar. Geçen Temmuz'da bir ateşkes yapılmıştı ama o ateşkese uyan yok. Rusya Dışişleri aynı zamanda Almanya'ya Minsk anlaşmalarını anımsatmış. Kiev'i pek çok şeyden men eden o anlaşmaları uygulamamış durumdalar. O yüzden yeni bir eli kulağında bir krizle karşı karşıyayız. Avrupa'dan birkaç başlık. Hollanda'da seçimler pandemi koşullarında yapıldı. Dördüncü kez Hollanda genel seçimlerini Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı. Geert Wilders Türkiye'de çok tanınan yabancı düşmanı, sağcı siyasetçi. Sandalye sayısı artmış ama çok da etkinliği yok sonucu çıkıyor. Sol partilerde büyük kayıp var. Türk ve göçmenlerin bulunduğu Denk Partisi de bir sandalye kaybetmiş, iki sandalye çıkartmış. 17 parti girmiş Hollanda Meclisi'ne. Evet, Türk dış politikasına gelelim. Almanya 18 Mart mutabakatı, göç mutabakatı bundan 5 sene önce yapılmıştı. Suriye Savaşı'nın ateşini yakanlar, harlayanlar, bitmesine izin vermeyenler sığınmacı akımıyla karşılaşmışlardı Türkiye üzerinden. Daha geçtiğimiz sene aslında Türkiye kapıları açtığında Yunanistan'la kriz yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Fakat tabii Alman hükümet sözcüsü Ulrike Demmer Türkiye'ye övgüler düzmüş 18 Mart mutabakatı ile ilgili olarak. Türkiye'nin bu mutabakat sayesinde güvenilir bir ortak olduğunu ispatladığını da söylemiş. Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Türkiye ile ilgili nasıl kararlar çıkacak? Çok sürpriz beklenmiyor açıkçası ama tabii Türk iç siyasetindeki gelişmelerin yankılarına bakmak lazım. HDP terör örgütü gerekçe ile kapatma soruşturması HDP hakkında açıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği geçmişte atmış olduğu bir sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj yüzünden düşürüldü efendim. Avrupa Birliği'nden ve ABD'den tepkiler geldi bu konuda. Özellikle Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price Gergerlioğlu ile ilgili olarak ve HDP'ye açılmış davayla ilgili olarak Türk seçmenlerin iradesinin haksız yere yok sayıldığı, Türkiye demokrasisinin altın oyulduğu saptamaları yaptı, anayasadaki güvencelere uygun davranılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve Karma Parlamento Komisyonu da var Türkiye ile Avrupa Parlamentosu arasında. Onun eş başkanı Sergey Lagodinski de açıklama yapmışlar ve savunulan değerlere daha yeni insan hakları eylem planı açıkladı Türkiye Cumhurbaşkanı. Oralarda savundukları değerlere sahip çıkmaları gerekiyor. Bu bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliği nasıl düşürülebilir, nasıl tutuklanabilir bir insan? Bu insan hakları ihlalidir diye vurguda bulundular Türkiye'ye. Parlamenter demokrasisine güvenin zedelendiği ifadesi var. Bilmiyorum kaldı mı zaten parlamenter demokrasi Avrupalıların söz ettiği. Ancak enteresan kulis bilgileri de geliyor tabii. Avrupa Birliği mesela 4 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Doğu Akdeniz krizi ile ilgili 4 yetkili ismi yaptırım listesine almayı düşünüyormuş ki yani kriz henüz bitmiş değil Doğu Akdeniz üzerinden kişilere bir takım yaptırımlar uygulanabilir deniliyordu. Reuters'a bakılırsa Amerikan yönetimi koymayın Türkiye'ye yaptırım listesine Türkiye'yi koymayın demiş efendim. Joe Biden biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp sonra doğranan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Amerikan istihbaratının bizzat itham ettiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilişkileri bozamayacaklarını söylemişti. İttifakımız var demişti. Yani Putin'e katil diyebiliyor ama Suudi Veliaht Prensi'ne diyemiyor. Dolayısıyla çıkarlarının olduğu yerde farklı davranıyorlar. Bu bağlamda Türkiye'de de Amerikan çıkarlarının büyük olduğunu belirtmek gerekiyor elbette. Evet, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi Türkiye'nin ilişkileri düzeltmeye çalıştığı Yunan Başbakanı Mitsotakis ile telefonda Doğu Akdeniz meselesi ilişkileri, yakın ilişkileri görüşmüş durumda. Libya Ulusal Ordusu Halife Hafter kontrolünde Türk ticaret gemilerinin Bingazi'ye gitmesine izin vermiş. Bu önemli bir gelişme efendim. Ve son olarak Suriye'den başlıklar. Suriye BM temsilcisi Geir Pedersen yeni bir format oluşturmaktan bahsetti. Suriye'de genişletilmiş bir formattan bahsetti ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yani bunu kavramsal olarak kağıda dökmesi lazım. Çünkü biz BM kararı 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda hareket ediyoruz ama Avrupa ülkeleri ya da Amerika Birleşik Devletleri bu kararı, bu ilkesel kararı dikkate almıyorlar Suriye konusundaki açıklamalarında. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz ki diye bir yanıt vermiş Sergey Lavrov. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu arada Rakka bölgesinde 3 yerleşime geri dönüşleri engellediği yolunda Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinin uyarısı var. Çağrı yapmışlar, izin verin şeklinde. Başka birkaç notum daha vardı ama süreyi çok uzattım. Bir 23 Mart'ta İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun Tel Aviv'de bir çıplak heykeli konulmuş şehir merkezinde. Bir anda herkes şaşkına dönmüş görünce bu nedir diye, kaldırmışlar hemen. Bir de İran'da geliştirilmiş santrifüjlerde uranyum zenginleştirme Natanz tesisinde, yeraltı tesisinde IR-4 santrifüjler deniliyor buna, başlanmış ve İran'la da gerilim artıyor. Muhammed Cevat Zarif'in Amerikalılara Politico gazetesi aracılığıyla verdiği mesaj var. Seçim var Haziran'da İran'da, çabuk olun, nükleer anlaşmaya dönecekseniz hemen dönmeniz lazım diyorlar. Ve son olarak Ermenistan, Nikol Paşinyan bir şekilde iktidara tutundu, istifası talep edilse de 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinde uzlaşılmış gözüküyor. İstediğini elde edemedi, Genelkurmay Başkanı görevde kaldı, Onik Gasparyan'ı bir şekilde görevden aldırmayı başaramadı ama erken seçim netleşmiş gibi gözüküyor efendim. Moskova'yı yarın aktaracağım. Bir müzik arası verelim istiyorum. Afgan Barış Konferansı ironiktir. Moskova'da başladı. Tam da Amerikan yönetimi Afganistan'dan çekilmeyi düşünmediğini duyurduğu bir dönemde efendim. Evet, bir Talking Box'tan Like a Ship in the Sea'yi dinleyelim. Hemen ardından Bahattin Yücel'e bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda eski Turizm Bakanımız Bahattin Yücel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum, kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Geçtiğimiz yıl konuşmuştuk bu turizm meselelerini. Aslında çok da konuşulacak şey birikti. Bir yıldır pandemiyle kıvranıyoruz hepimiz. Bütün dünyanın durumu da öyle. Fakat yavaş yavaş da bir artık sanki önemsememe Türkiye'de de tabii görüyoruz. Ama dünyada da aynı şekilde aşılar, aşı krizi derken yaz yaklaşıyor, hareketlenme var bir cephede. Bir de üstelik Avrupa Birliği aşı pasaportu, dijital aşı pasaportunu ortaya attı. Belli aşılar var ve Türkiye tabii Çin'i tercih etmişti. Çok sıkıntılı bir görüntü var. Türkiye turizminde de galiba bir sıkıntılı görüntü var. Nasıl öncelikle dünyadaki manzara nasıl ve Türkiye'den görüldüğünde ne nasıl bir resim çıkıyor onu sorarak başlamak istiyorum size detaylandırmadan önce.
Hemen basit bir örnek vereyim başlarken. Hı-hı. Sizinle birlikte katıldığımız toplantı son genel yapılmış, genel katılımı olan toplantıydı Türkiye'de.
Evet.
O toplantıdan bu yana insanlar...
TÜRSAB'ı diyorsunuz değil mi? TÜRSAB'ın toplantısı.
Yok. Antalya'da Aktop'un düzenlemiş olduğu
Aktop,
şey.
Aktop pardon.
Resort.
Evet. Evet. Vardır. Evet.
O düşünün uluslararası bir toplantıdır. Her sene tekrarlanır. Sizinle Hı-hı. birlikte katıldığımız ya 8 ya 9.'ydu hatırlamıyorum şimdi. Okay. Mesela o günden bugüne kadar iki kere toplantı geldi. İkisi de online yapılmak zorunda kaldı. Yani Hı-hı. insanlar bir araya gelip katılamıyorlar. Bu zaten durumu gösteriyor. Çünkü dünyanın özellikle Türkiye'de en güçlü olan yabancı tur operatörlerinin geldiği bir toplantıydı o. Havalimanlarım, bankacılarım yani sektörle ilişkili olan ve doğrudan sektörde bulunan kuruluşların en üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir toplantıydı.
Evet.
Antalya Avrupa'da da özellikle Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezidir. Kapasite olarak, talep olarak.
Evet.
O anlamda bir şey, bu örnek vermiş olayım, belki uzadı örnek ama şöyle.
Yo, yo.
Dünyada sivil havacılıkta kullanılan 25.500 adet uçak var. Bunlar orta ve büyük gövdeli uçaklar.
Hı hı.
Bizim gördüğümüz bütün hava trafiğini bunlar gerçekleştirirler. Bunların geçtiğimiz 2020 yılındaki zararları şimdi biraz daha artmış olabilir. Tam kesin rakamlarına bakmadım ama 100 milyar avroydu geçtiğimiz sene. Sektör toplamda 1.1 trilyon dolar gelir kaybına uğradı. Bütün bunlar çok ciddi rakamlar. Uçaklara
evet.
dönersek bunlardan 15 bini şu anda Amerika'da ve bir miktarı da Ürdün'deki çöllerde bekletiliyorlar. Yani orada iklim koşulları bekletmek için uygun olduğu için nem yok.
Evet.
Yalnız biz bunları henüz daha trafiğe almadık. Önümüzdeki Nisan ayı için öngörülüyordu bir yarısının en azından trafiğe tekrar katılması. Ama şu anda onu da gösteren doğru bir şey yok, gelişme yok.
Hı-hı.
Bir kere talep düştü.
Evet.
İki nedenle düştü. Bir hastalık korkusundan düştü. Çünkü insanlar kendi kontrol edebilecekleri, kendi denetimlerinde olacak hijyenik koşulların yaratıldığından emin olmak istiyorlar. Bu o kadar kolay değil büyük tesislerde özellikle.
Evet.
Kaldı ki sağdaki son dönemde hem gemilerde başta daha sonra da uçaklarda seyahat sırasında bu virüsün bulaştığına ilişkin bir takım duyumlar var.
Evet, karantinalarda olmuştu değil mi? Evet, uçaklarda, gemilerde.
Çok etkili. Evet. Bir de işte en düşüğü bir haftalık süreli olan, hatta iki hafta, üç hafta olan karantina evet. süreleri var. Bu da tabii işi iyice çıkmaz hale getirdi. Şu anda gelişmiş ekonomiler bile zorlanırlarken kendi yurttaşlarına kapanma kararlarıyla ilgili olarak yaptıkları yardımlar nedeniyle. Bizim gibi turist almak ve ekonomisinin de bu konuda önemli dayanak noktalarından birisi olan bu sektörde beklentileri maalesef 2021 yılında da gerçekleşmeyecek gibi. Her ne kadar bizim yöneticilerimiz tam tersine bir tablo çiziyor olsalar da şu ana kadar dünyadaki durum bu.
Evet. Şimdi Yunanistan'ın çok hareketlendiğini görüyorum ben dış gündeme baktığım zaman. AB dijital pasaporttan bahsediyor ama belli aşıları hala onaylamadı. Dünyada çünkü herkes AB'de kullanan aşıları kullanmıyor ya da yeterli sayıda yok. Yani zaten AB'ye yetecek aşı da bulmakta zorlanıyorlar.
Şey
bu aşı meselesini herkes çok merak ediyor. Onun için
şöyle
soruyorum.
Şey
ama uygulanır mı bu? Evet, evet.
Buyurun. Yani şöyle bir şey yapmak istiyorlar. Tüketici ya da talep düştüğü için, azaldığı için çok basit deyimiyle para Avrupa Birliği içinde kalsın istiyorlar. Burada Yunanistan farklı bir pazarlama taktiği tırnak içerisinde söylüyorum, deniyor. Çünkü İtalya ve İspanya'da çok zor duruma düştüler bu salgın sırasında. Belki başlangıçta ciddiye almadılar. Çok kayıplar verdiler. Sağlık sistemleri çok sarsıldı. O yüzden o ülkelerle ilişkili olarak böyle ciddi soru işaretleri var. Geçtiğimiz yıl biraz serbest bırakıldığı dönemde bile İngilizlerin en fazla başvurdukları, gittikleri yer İspanya'ydı. Onlar bize döndüler, gitmediler oraya. Bu İspanya'nın çok ciddi bir kaybı oldu. Şimdi Yunanistan aşı pasaportu gibi bir uygulama ile Avrupa Birliği'nin onay vermiş olduğu aşıları olanların kendisine gel, Avrupa Birliği topluluğu içerisinde hareket etmelerini istiyor. Hem gidilen ülkede o aşılar uygulanmış olacak hem de o ülkeye giden turistler o aşılarla aşılandıklarına ilişkin bir belge gösterecekler. Buna aşı pasaportu deniyor. Bu çok kolay. PCR testleri yapılmış. Negatif çıkmış. Aşı olmuş. İnsanların pasaport bilgilerini de birleştiriyorlar. Retina temasıyla optik okuyucularla gümrüklerden kolaylıkla geçer deniyor bu. Bu aslında bir kontrol mekanizması. Bunu yaparken Yunanistan belki Türkiye'yi başta olmak üzere. Çünkü bu bölgede en güçlüsü bizim turizm.
Rakip değil mi? Rakip, rakibi düşürmüş oluyor aslında
bizim,
burada tabii.
Yani bizim gardımızı düşürmek istiyor. Fakat orada şunu yaptı. Şimdi Rus açısına karşı çıkıyorlar. Rusya'dan da bir talep bekliyordu Yunanistan. Şimdi artık oraya gitmez. Yani o bize gelir. O anlamda çok etkileyeceğini sanmıyorum. Fakat şu var. Bize gelen turist profili orta ve ortanın alt gelir grubundan. Onlar çok ciddi gelir kayıplarına uğradılar. Geçmişte olduğu gibi, yani salgın öncesinde olduğu gibi aynı şekilde gelirlerine kavuşup da birkaç kez üst üste kendi ülkeleri dışında, örneğin gidip Türkiye'de tatil yapabilecek gücü bulacaklarına, o bütçeye sahip olacaklarına sanmıyorum. Yani bu konuda da bir eksikliğimiz var. Kaldı ki şimdi azalan talep nedeniyle uçak maliyetleri de çok artıyor. Bu artan maliyetler yüzünden biraz zorlanacak bu iş. Benim görüşüm, çok yakın yerlere gidecek insanlar belli bir süre. Salgın geçtikten sonra da hala geçmedi. Mesela son bir örnek vereyim size. Almanya'da geçtiğimiz yıl İtalya uzun aradan sonra tekrar bir numaralı gidilen ülke konumuna geldi. Fakat bir araştırmada Almanların %87'sinin kendi araçları birazında trenle seyahat ettiğini ve uçak talebinin neredeyse sıfıra indiğini gösteriyor. Bu da bu yakın çevre seyahatlerini arttırabilir. Belki Türkiye'de bu yüzden kendi yakın çevresindeki komşularından gelebilecek olan, başta Rusya olmak üzere, turizm hareketine hedef alan bir yapılanmaya girebilir.
Yunanistan efendim bu arada Sputnik V'yi Avrupa'daki aşılarla eşit düzeyde tanıyacakmış. Böyle de bir açıklama yapmışlar. Turizm Bakanı
işte,
yapmış.
Biraz evvel söylediğim, o yeni galiba. Dün veya bugün duydum ben.
Evet, yeni evet. Değil, evet.
Çok yeni. Çünkü Rus talebini kaybetti.
Evet.
O talebi kaybetmek işine gelmedi tabii. Yani biraz da polemik yapıldı. Yani sağlık, bilim, insan hayatı, bunlar bu tür tartışmaların dışında üstünde tutulması gereken konular ama maalesef. Bunu yapıyor, bize de yapılıyor aynı şey.
Peki,
falan görüyoruz.
Evet. Peki, yani ne yapmalı buna karşı? Yani daha butikleşme. Çünkü Türkiye'de de çok büyük otel kompleksleri falan var. Aslında butik turizme de çok uygun bir memleketiz falan. Yani bir strateji çiziliyor mu? Yani sizce?
Var. Olması lazım. Biraz geç kaldılar. Daha önce de önerildi. Ben de kişisel olarak önermiştim. Turizm sektöründe çalışanların ve ilişkili olanların öncelikle aşılanması gerektiğine ilişkin. Aha. Özellikle burada belli pilot bölgeler seçilebilir. Antalya çevresi. Evet. Antalya'nın havaalanı ve yatak kapasitesi son derece elverişli bu iş için.
Evet.
Bu yapılmadı. Şimdi zannediyorum öncelikliler listesini almışlar. Tabii Türkiye nasıl derdi? Aşıyı getirmemiş olması. Eğer aşı yeterli ölçüde ve bize başlangıçta ilan edildiği biçimde uygulasalar idi. Şimdi insanlar ikinci aşılarında oluyor, bitiriyorlardı. Ki yani 50-55 milyon insan aşıladığımız zaman zaten salgın hızı duruyordu. Bu yapılmadı. Bu yapılmadığı gibi bir de kapatmayı yapmadık. İki hafta kapatsaydık çok daha makul sonuçlar alacaktık şeye karşı, hastalara karşı. Bu da olmadı. Yani bir kötü yönetim söz konusu. Şimdi bir şu tehlikeden uzaklaşmak lazım. Ben bakıyorum, geçen gün Sayın Bakan da açıkladı. İşte 200 tane gemi İstanbul'a gelecek, yanaşacak Galata Port'a. İşte tekrar bekliyoruz, açıyoruz kapılarımızı. Biz kimseden aşı kartı falan da istemeyeceğiz gibi yaklaşımlar. Turist getirmez. İçerideki bir takım beklentileri belki belli bir süreliğine canlandırır ama sonunda da düş kırıklığına yol açar. Ona çok dikkat etmesi lazım Türkiye'yi yöneten arkadaşlarımız.
Evet. Bir de efendim son olarak şunu da soracağım. Karambol'de şöyle bir kaygı da taşımaya başladık. Gelebilenler de, gelen turistler de var sonuçta. Güney illerde de doluluk artmış gözüküyor. Nüfus artışları var. Ama onlar da ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Bir de sağlık şeyi oluşuyor anladım. Yani bir HES kodu gibi bir şey veriyorlar, QR kodu galiba gelenden. Ama içerideki sağlık krizini, yani bu yazdan biraz bu yazdan tedirginim açıkçası. Geçen yazı hatırlayınca bu işin ucu gelmeyecek, bucağı gelmeyecek diye düşündüğüm için soruyorum size. Yani bunlar.
Haklısınız ama burada genel olarak gözlüyorum bazen toplu yerlere girişte çıkışta bayağı ciddi anlamda HES kontrolü yapılıyor. İnsanlar ısı ölçüyorlar. Yani o konuda çok ciddi.
Daha ne yapalım?
Bu biraz daha tabii dijitalize edilip tek merkezden de kontrol edebilir hale getirilir. Türkiye'nin bu gücü var. Bunu yapabilirdi Türkiye. aşılamayı takip ettikleri bir takım yazılımlarla bu gerçekleştirebilirdi. Yapmadılar. Ben ondan çok işletmelerin bu işle ilgili gerçekten ciddiye alarak hijyenik koşulları sağlayabilecek biçimde donanmaları ve desteklenmeleri lazım. Yani çalışan personellerinin aşılanması, hazırlık yaptıkları yerlerin, insanlarla temas ettikleri alanlarda çalışanlar dahil hijyenik kontrollerin, virüsü önleyecek önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz maliyetli bir şey ama belediyeler üzerinden, çünkü Türkiye'nin çok geniş kadroları var. Bunları eğiterek yapabilirler. İnsanları uyarabilirler. Onun tersine her gün ben bakıyorum muhalefette gittiler işte kahvehaneler açılsın öbür taraf kapansın gibi anlamsız polemiğe giriyor. Burada bir toplu bilinçlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çok pratik yararlar olur.
Evet, belki dediğiniz gibi turizm sektöründe bir an önce şu aşılama meselesini çözmekte fayda var. Çünkü aksi takdirde her şeyi etkileyecek ve daha da kayıp yıl olarak tarihe geçecek, öyle bir manzara var. Tekrar konuşacağız Bahattin Yücel. Çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
Sağ ol. Evet, eski Turizm Bakanımız Bahattin Yücel ile konuştum. Kendisi hakikaten sektörle çok yakından ilgili bir insan. Her şeyi de çok iyi takip ediyor. Bütün rakamlara da hakim. Adeta şimdi de bakanmış gibi bilgili, öyle söyleyelim. Ve ikazlarını da eksik etmiyor. Böyle biraz bu hafta es vermiş olduk sıcak uluslararası konulara ama hayatımızı çok yakından ilgilendiriyor. Hele turizm sektörü Türkiye için çok önemli bir sektör. Bu aşı pasaportunu herkes konuşuyor. Türkiye'den gidişleri de öyle gözüküyor ki çok çok zorlaştıracak. Vize almak zaten çok büyük bir problem haline geldi. Yani sadece gelen turistler değil, bir de gidenler açısından da. Evet, King Graham'dan Last Waltz'ı seçmiş arkadaşlarım. Onunla veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksen'den.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.